Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Ender Yıldız.
Merhaba arkadaşlar, ben Kaan Arlı.
Bu videomuzda Huawei'in Ascent P7 akıllı telefonunu inceleyeceğiz. Ascent P7, Huawei'in yeni amiral gemisi olacak Kaan. Daha önceden P6'yı biliyorduk, biz incelemesinde gerçekleştirdik.
Sen de uzun süre kullanmışsın.
Uzun süre kullanma fırsatı yaşadım. P6 özel bir telefondu çünkü hem tasarım anlamında özeldi, kendine az çizgileri vardı. Bunun dışında incelik konusunda dünyanın en ince akıllı telefon olarak lanse edildi. 6.18 mm ile. Genel olarak çok üst seviye bir telefon havası veriyordu. Donanım olarak da Huawei'in kendi geliştirdiği bir işlemci altyapısını kullanıyordu. Arayüz de farklıydı derken Android arenasında belki de en fazla özelleştirmeye sahip telefonlardan bir tanesiydi. P7 de bunun devamı olacak gibi gözüküyor.
Evet, dediğin gibi P7 hem P6'nın dizayn anlamında hem de arayüz gibi işletim sistemi, yani yazılımsal tarafta bir devam modeli olarak nitelendirilebilir. Yalnız tabii şöyle bir şey var. Huawei eski deneyimlerinden bir ders çıkarmış gibi görünüyor. Biliyorsun daha önceki modellerinde işte P6'da, önceki serilerde P1'de değil, Mate serisinde daha doğrusu, kendi ürettikleri işlemciyi ve GPU'yu kullanmışlardı ve bu tarafta bazı sürücü eksiklikleri nedeniyle telefon kağıt üstünde uçan kaçan bir şey görünse bile böyle ortalama bir oyun açtığınız zaman sıkıntı çekmeye başlıyordu.
Maalesef.
P7 tarafındaysa teknik özellikleri deneyeceğiz zaten. Daha böyle temkinli yaklaşmışlar, iyi de yapmışlar diyebilirim. Tabii tasarım anlamında buna da birazdan değineceğiz. Gerçekten çok etkileyici bir tasarım var. Detaylı olarak gösterdiğimizde muhtemelen sizler de hak vereceksiniz.
İsterseniz ilk teknik özelliklerle başlayalım bakalım. P6'dan sonra P7'de ne gibi değişiklikler olmuş? Ekranımız artık 5 inç ve Full HD çözünürlüğe, yani 1920x1080. Ön camımız Gorilla Glass 3, bu da demek oluyor ki daha ince bir camda yine yüksek seviye koruma sağlanabilecek. İşlemci tarafına geçelim. Herkesin merak ettiği ve P6'nın bence en büyük handikaplarından biri olan kısım. Yeni bir high silikon yongamız var. Kirin 910T. Bu işlemci Cortex A9 tasarımı. Biraz eski bir tasarım ama yeni revizyonunu kullanıyor. Saat frekansı da yüksek. 1.8 GHz çıkabilmekte. 4 çekirdekli ve 28 nanometre üretim teknolojisine sahip. Grafik biriminde ise alıştığımız bir markayı görüyoruz. Mali. MP400.
İyi bir tercih olmuş aslında.
450'nin MP4 modeli kullanılmış ki 450 özellikle yüksek saat frekanslarıyla öne çıkan bir grafik birimiydi. 700 MHz'e kadar çıkan versiyonlarını internette görmüştük.
Zaten oyunlar tarafında da hani GPU'nun ne kadar iyi bir tercih olduğunu, en azından P6'ya kıyasla ne kadar iyi bir tercih olduğunu göreceğiz.
İstersen depolama ve bellek tarafına geçelim. Bellek tarafında 2 GB sistem belleğimiz var. Depolamamız 8'den 16'ya çıkartılmış P6'ya kıyasla. Aynı zamanda microSD desteği de devam ediyor.
64 GB'a kadar tabii ekstra depolama alanı sunuyor. İşin güzel tarafı kamera özellikleri tarafında P7 gerçekten çok ciddi atılımlara
P6'nın da kamerası güzeldi.
Diyebiliriz.
P7'de daha da geliştirmişler.
Evet, P7'de şimdi arka taraftan başlayalım. 13 megapiksellik, artık 13 megapiksel bir standart olma haline geldi. P7'de de 13 megapiksellik bir kamera var. HDR video çekebiliyor. HDR fotoğraf çekebiliyor. 1080p çözünürlükte, 720p çözünürlükte videolar çekebiliyor. Buralar gerçekten iyi. Akıllı çekim modlarıyla da bulunduğunuz ışık ortamına göre kendi otomatik olarak çekim seçeneklerini, senaryolarını değiştirebiliyor. En güzel tarafı işin ön kamera tarafında aslına bakarsan. Biliyorsun artık son dönemde selfie patladı gitti. Yani insanlar arka kamerayı önemsemez oldu. Kimi markalarda arka kameranın çözünürlüğü zayıf, ön tarafı daha güçlü şeyler görmeye başladık. P7'de de 8 megapiksellik bir ön kamera var. Oldukça geniş bir açıya sahip bu arada. Diyafram değeri de 2.0 olarak belirtiliyor tabii teknik özelliklerde. Onun dışında yine ön kamera da artık Full HD video çekebiliyor. Ve akıcı bir şekilde de çekebiliyor. İşin güzel taraflarından bir tanesi o. Yazılım tarafına geçelim hemen. Yazılım tarafındaysa KitKat da geliyor. 4.4.2 versiyonu da geliyor. Yani şu anda P7 kutudan çıkarttığınız halde en güncel haliyle karşınıza çıkacak. Yazılım tarafında Huawei'nin uzun zamandır kullandığı Emotion UI vardı. Emotion arayüzü. Bunun 2.3 sürüm, yani son versiyonuyla karşı karşıyayız burada da. Batarya tarafında da 2500 mAh'lık bir batarya
karşımızda. Evet, P6'da 2000 mAh'de, P7'de 2500'de çıkmış ki gerçekten telefonun boyutu aslında çok büyümemesine rağmen pil kapasitesinde ciddi bir gelişme olmuş. Kalınlık olarak P7 bence hala çok ince bir telefon.
Evet, 6.5
mm'de, yani 6.18'den 6.5'a terfi etmek çok da öyle hissedilir bir fark oluşturmayacaktır.
114 gram ağırlık da gerçekten ağırlık bile sayılmayacak
yani,
kadar.
Evet. Üst seviye telefonların düşük ağırlık seviyesiyle benzer bir ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özelliklerimiz bu kadar. İstersen kutu içeriğine geçelim.
Evet, artık kutu için daha böyle detaylı tatlı taraflarına geçelim. Kutu içeriğine başlayalım. Sonrasında tasarım ve kullanım detaylarıyla karşınızda olacağız. Evet, incelememizin ilk kısmında her zaman olduğu gibi kutu içeriğiyle başlayacağız. Ascent P7'nin kutusu karşımızda arkadaşlar. Siz de tepe kamerasından görüyorsunuz. beyaz bir kutu var. Üstünde hafif yaldızlı renklerle, küçük fontlarla Huawei Ascend P7 yazılmış.
P6'nın kutusuna çok benzediğini söyleyebilirim. Açma şekli de yine aynı şekilde yana doğru kaydırıyoruz.
Evet, bu kutu tasarımı da güzel ayrıca. Yani ondan da biraz
buradan
değinmek gerekirse.
Buradan devam edecek herhalde Huawei önümüzdeki yıllarda da telefonda. Hı hı. İlk bantımızı çıkardık. Telefonu aradan aldık ve telefon şu anda elimizde.
Evet, telefonu hemen koyalım. Ondan sonra detaylı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi kutunun alt tarafında ise diğer bileşenler yer alıyor. Hemen şurada küçük bir iğnemiz var arkadaşlar. Bu kutunun içinde kitapçıklar var. Fakat bize gelen sample'da kitapçık olmadığı için açmaya gerek yok. Burada küçük bir iğnecik var. Bu iğnecikle microSD ve SIM kart slotlarını açıyoruz. İğneli bir tasarıma sahip. Yanda küçük bir kutumuz var. Uzun dikdörtgen şeklinde. Şu anda kutudaki içerik anlamında en zengin taraf burası. Hemen şöyle yavaşça açmaya başlayalım. Evet, ilk olarak şarj adaptörümüz çıktı. 1 amperlik güç çıkışı veriyor. 2500 mAh bir saatlik bir batarya içinde 1 amper yeterli.
Yeterli.
Hemen kutuyu ters tarafından açalım. Değişik bir sıkıştırma yöntemi yapmışlar. Kutuyu salladığınızda çıkmıyor içerikler içinden. Evet, sırada kulaklığımız var. Mikrofonlu kulaklık. Tasarım olarak oldukça sade.
Sade,
çok ekstrem şeyler yok. Dediğim gibi standart bir kulaklık. Bunun dışında ise hafif bej renge sahip bir
micro USB data
kablomuz var. İster bilgisayara bağlayın, isterseniz şarj aletini bağlayın ve bu şekilde standart içeriklere sahip olduğunu söyleyebiliriz kutunun.
Hemen kutuyu bir kenara kaldıralım ve
bir atalım kenara. Evet, şimdi ortaya koyalım ve asıl önemli olan şeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi bahsettiğimiz gibi P7'nin dizaynıyla neredeyse aynı bir tasarıma sahip. P6'nın dizaynıyla P7 tasarım olarak birbirini andırıyor diyebiliriz. 6,5 mm'lik bir kalınlığa sahip. Yani aslında kalınlık denemeyecek bir kalınlık aslında. Oldukça ince bir dizayna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arka tarafı desenli ve parlak beyaz şekilde tasarlanmış. Sol alt tarafta bir hoparlör görüyoruz. Telefonun alt kısmında mikrofon ve micro USB girişlerimiz mevcut. Telefonun sol tarafı
hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok. Alüminyum çerçeve var. Bundan da bahsedelim. Oldukça güzel dizayn edildiğini de söyleyebiliriz bunu. Üst kısımda ikinci mikrofonu ve kulaklık girişini görüyoruz. 3,5 mm kulaklık girişi. Cihazın en dolu tarafı ise yan tarafı, sağ tarafı aslında. Üst kısımda ses açma kapatma butonları, güç butonu, SIM kart girişi ve microSD kart girişi şeklinde sıralanmış.
Bir P6 kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim. Tuşlar burada hem güç tuşu olsun hem de ses tuşu olsun. Daha biraz daha elit bir tasarıma sahip, daha hoş ve minimalist tasarlanmış. Bu da bence telefonun yan çerçevesinde daha hoş duran bir ayrıntı olarak dikkatimizi çekiyor. Üst tarafta yine fark ettiysen çerçevelerin bazı bölümlerinin kesik olduğunu görüyoruz. Bunlar da anten bölgeleri zaten. Evet. Birçok benzer yapıdaki telefonda da bunları görebilmek mümkün. Arka tarafın bu dokulu yapısı bence P7'yi P6'dan ayıran en güzel ve en dikkat çekici özelliklerin
ve
başında yer alıyor.
Lafını bölüyorum. Mesela şu açıdan baktığın zaman ışık öyle bir vuruyor ki Huawei logosunun ortasından ışık hüzmeleri yayılıyor.
Evet.
Yani bu da ilginç bir detay olmuş aslında. Bir detay daha var bahsetmek istediğim. Üst tarafta keskin hatlar konumlandırılırken telefonun alt kısmında oval hatlara yer verilmiş. Bu da daha değişik bir, hani iki tarafı da, iki dizaynı da hoşuna gidecek insanları hedef almış diyebiliriz bu tasarım detayı için. Cihazın ön tarafında, ön üst tarafında avizeyi görüyoruz. Yakınlık ve ışık sensörleri, 8 megapiksellik ön kamera. Şu anda siz göremiyorsunuz ama biz onu da söyleyelim. Avizenin üst kısmında da LED bildirim ışığı var. LED bildirim ışığında artık ne işe yaradığını tekrar söylemeye gerek yok. Telefonun arka kısmında sol üst tarafta 13 megapiksellik kamera. Alt kısmında da LED flash ışığı bulunuyor.
Flash ışığı bana biraz ufak geldi gözüme. Zaten LED flashlar ben genel olarak beğendiğim bir flash türü değil.
Evet, karanlıkta yakında çektiğin zaman çektiğin nesneye yapışıyor resmen. Evet. Hani bir, o xenon flashın verdiği etkiyi yaratmıyor ki uzak mesafelerde zaten LED flash hiçbir işe yaramıyor
daha diyebiliriz. Daha çok el feneri olarak kullanacaksınız.
Evet, yani çok amatör olarak fotoğraf çekmek için işe yaradığını söyleyebiliriz. Tasarım tarafında söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Oldukça güzel bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Zaten videonun başında da bahsettik. P7'nin en etkileyici tarafı tasarımı, hafifliği ve inceliği. Yani dizayn anlamında Huawei'yi kesinlikle tebrik etmek gerekiyor deyip işin en çetrefilli tarafına ufaktan güç tuşuna basarak bir giriş yapalım.
Evet. Evet, karşımızda nasıl bir kilit ekranı var? Kiliti açmak için kaydırın diyor. Bu da demek oluyor ki bir kaydırma hareketi yapacağız.
Ve güzel bir efekt bizi karşılıyor. Evet. Yine ışık hüzmesi şeklinde.
Ve ışık hüzmesinin altında da normalde arayüzde orada hangi bölüm varsa, mesela şurada görüyoruz sesli arama yazıyor. Bu altında Google logosu var.
C7'nin uygulamanın arayüzünde de böyle bir şey vardı. Hani açtığınız zaman alt taraf, basık tuttuğunuz yerden itibaren tilt ekranın evet, altındaki kısmı görebiliyordunuz.
Bunu yapan üreticiler var, evet, hoş bir detay olmuş. Bazıları daha böyle bir renk cümbüş yapıyorlar. Mesela şuradaki duvar kağıdının renklerinin dağıldığını görebiliyoruz vesaire. Hı hı. Burada direkt alttaki ikonları görmek mümkün.
Evet, şimdi kilit ekranında iki tane detay var. Birincisi sağ alt kısımdaki kamera. Hı hı. Kamerayı oradan kaydırarak hızlı bir şekilde kameraya geçiş yapabiliyoruz. Tekrar kapatalım. Evet, yine küçük bir detay var kilit ekranında. Aşağıdaki küçük çizgiye dokunduğumuz zaman arkadaşlar, burada bazı küçük araçlar var. Bunları kullanabiliyoruz. Bunlar ne? Takvim, hesap makinesi, el feneri ve ayna. Aynaya da bahsedeceğiz aynanın ne olduğu ile ilgili. Ayna, yani tahmin edeceğiniz üzere ön kamerayı kullanan küçük bir uygulama ama fonksiyonları oldukça güzel. Kilit ekranından ana ekrana çok hızlı bir şekilde geçiş gerçekleşiyor. Hemen bununla başlayalım. Alışık olduğumuz Android arayüzündeki gibi app drawer yok. Yani indirdiğiniz bütün uygulamaların
direkt hepsini ana ekrana gittiğini.
Hepsini ana ekranda görüyorsunuz. Ne olursa olsun bunlar ana ekrana yerleşiyor. Pinch to zoom hareketiyle 9 tane ana ekran veya bir tane ana ekrana kadar düşürebiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde bunları yönetmeniz de mümkün. Ana ekranı da seçebiliyorsunuz. Default, yani varsayılan ana ekran hangisi, bunu da belirleyebiliyorsunuz. Ve fark ettiysen geçişler gerçekten
evet,
hızlı.
Evet, telefon gerçekten hızlı çalışıyor.
Alt kısımda kapasite butonlar yerine sanal kontrol butonları yerleştirilmiş. Geri, ana ekrana dönüş ve son uygulamaları listeleyen pencere. Ki burada ne kadarlık belleğin boş olduğunu da görebiliyoruz. 720 MB'lık boş belleğimiz var. Hemen kapatalım. Ana ekranla alakalı söylenecek ilk izlenimler bunlar. Alt kısımdaki ikonları da hızlı bir şekilde zaten basık tutarak değiştirmemiz mümkün.
Yine gruplayabiliyoruz ikonları üstte,
evet,
koyup.
Evet, gruplayabiliyoruz.
Belli gruplar altında toparlayabiliyoruz.
Şimdi bildirim çubuğuna bakalım. Bildirim çubuğu ilk bakışta oldukça sade görünüyor. Hemen alt kısımdaki tarafa bastığımızda ise daha detaylı seçenekler karşımıza çıkabiliyor. Burada görebiliyoruz arkadaşlar bunları.
Android 4.4'deki 4.2'de pardon gelen çift parmakla çekme hareketini, bu daha detaylı çekme hareketinin bu telefon arayüzüne entegre edilmediğini görüyoruz.
Edilmemiş. Zaten küçük bir ok tuşuyla
devamı da geliyor.
Ki hepsini rahat rahat görebiliyorsunuz zaten. Parlaklık ayarını buradan değerlendirebilip değiştirebiliyoruz ya da otomatik şekli alabiliyoruz. Bildirim ekranı bence minimal olmuş yani. Hani bütün o kocaman kaydırma seçeneklerine küçük ikonlar ve küçük bir butonla aşağıya kaydırarak hızlı bir şekilde her şeye erişebiliyoruz. Sağ üstteki taraftan da bunların sıralamalarını değiştirebiliyoruz. İstediğimizi yerleştirebiliyoruz. Tabi 5 tane seçenek koyulmuş. 5'ten sonrası aşağıdaki listeye iniyor. Hemen ayarlar tarafına girelim. Hazır buradan başlamışken.
Bu ayar ve arayüz tipi P6 ile aynı. P6'da bu basitliği görmüştük. Bir genel sekmesi altında adı üstünde genel ayarları görüyoruz. Çok sık kullanabileceğinizi tahmin ettiğiniz ayarlar burada. Tümene de gelince Android'in klasik ikon anlamında değişik olsa da sıralama ve gruplaşma kısmında klasik Android ayar menüsüyle karşı karşıyayız. İlk başta kablosuz ağlar var. Altından telefonla ilgili ayarlar derken en sona doğru da sistem ayarlarına ve yazılım ayarlarına kadar ulaşabiliyoruz. Evet. Basit bir arayüz ve basit bir ayar menüsü. İkon olarak da biraz daha böyle cicili yapmışlar. Daha da güzel, hoş
evet,
gözüküyor.
Daha güzel çıkıyorsun. Olmuş. Şimdi kablosuz ve ağlar tarafında çok yeni bir şey yok. Zaten uzunca bir sürede yeni bir şey olmasını beklemiyoruz aslında. Şimdi bu arayüzün farklılık yaratan yönlerinden bir tanesi ana sayfa stili. Şimdi burada biliyorsun videomuzda da bahsettik. Hani herkes bu arayüzü dibine kadar kullanıp sonuna kadar verimli şekilde kullanamıyor sonuçta. Veya yaş icabı itibariyle daha bizden büyük insanlar bu tür arayüzleri kullanmakta zorlanıyor. Bu insanlar için de sade arayüz uygulanmış. Ve çok basit bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Sade arayüz de oldukça açık.
Sade.
Oldukça sade. Küçük kaydırma hareketleriyle bütün her şeye erişebiliyorsunuz. Çevirici dediğimiz şey arama paneli oluyor zaten. Mesajlar, rehber, kamera, müzik galeri.
Onun yani birbirine dışında yakın ufak ikonlar yok. Yaşlılar veya dokunmatik ekranı çok fazla haşin neşin olmayan insanlar birine basarken kazara başka bir ikona basma evet, gibi bir durum çok yok, söz konusu değil.
Şimdi buradan dönüş yapabilmek içinse ayarlar tarafına girip ana sayfa stilini değiştiriyoruz arkadaşlar ve standart arayüz alıyoruz. Bu gerçekten son zamanlarda birçok üretici tarafından kullanılmaya başlanan bir detay ve gerçekten hoş bir detay, olması gereken bir detay. Sonuçta herkes teknolojinin dibine vurmuş insanlar değil.
Kesinlikle.
Gerçekten zorlayabiliyor bazı insanları. Hemen ben buradan mesajlar kısmına girip klavye tecrübesiyle alakalı ufak bir şey söylemek istiyorum, birkaç bir şey. Artık alışık olduğumuz swipe, yani kaydırma yöntemi Huawei P6, P7 modelinde de mevcut durumda. Onun dışında klavyenin tepkisellik anlamında gerçekten hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Ve
kelime tahmin konusunda
da yeterli olduğunu ve rahatça düzeltme yapabildiğini söyleyebiliriz. Mesela ben merhaba yazdım ama hemen bana merhaba seçeneğini gösterdi. Kaydırma tarafında da benim sürekli yaptığım şey mesela donanım haber yazma tarafı. Yani klavyede bile yazarken zaman zaman zorlanırken swipe tarafını hızlı bir şekilde, yani kaydırma şekliyle hızlı bir şekilde halledebiliyoruz. Arama paneline de kısaca değinelim. Oldukça sade ve kaydırma şeklinde bütün her şeye erişilebilen bir arayüze sahip. Hızlı şekilde yazdığınızda, yani hızlı arama, akıllı arama seçeneğini kolayca kullanabiliyorsunuz. Tabii biz burada şu anda herhangi bir girdi yapmayacağız. Başımız ağrıyabiliyor. Erdi sağ olsun benim numaramı ifşa etti. Geçen hafta birkaç arama ve yerli yersiz birkaç mesajla muhatap olmak zorunda kalmıştım. Kişiler tarafında da bu şekilde listelenebiliyor ve kişiler mesela Samsung'daki TouchWiz arayüzüyle kıyaslandığı zaman yağ gibi akıyor diyebiliriz.
En azından basınca çabuk geliyor.
Basınca çok çabuk geliyor. Sık kullananlar tarafında sürekli görüştüğünüz insanları bu listeye dahil edebiliyorsunuz.
Köylen kim?
Köylen aslında şu an yanımda duruyor. Ender'i Köylen diye kaydettim aramızda, küçük bir hikayesi olduğu için. Arayüz tarafında, arama paneli tarafında bu şekilde geçtik. İstiyorsan hemen internet tarayıcısıyla alakalı konuşmaya başlayalım. Zaten P7'nin de ana haber sayfası bizde açık kalmış arkadaşlar.
Zaten tam site görünümüne geçelim. Evet. Mobil site zaten.
Önce bir ana sayfamıza dönelim. Bu arada internet bağlantınızla alakalı ve bağımlı olarak sayfaların açılış süreleri de değişiyor. Fakat P7'deki internet tarayıcısının oldukça güzel optimize edildiğini ve sekme desteğinin de çok rahat bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz
ben
burada.
Ben şu anda P6'dan hatırladığım kadarıyla şu açılış hızını, bizim ana sayfamızın açılış hızını kıyasladığımda P7'nin çok daha hızlı resimleri yükleyip sayfanın sonuna doğru ulaştığını söyleyebilirim açıkçası. O da evet, tabii ki daha iyi bir işlemciye, daha hızlı bir işlemciye sahip olmasında faydasını görüyor.
Kesinlikle. Şu anda sayfa tamamen yüklenmediği için ufak kasılmalar mevcut. Tamamen yüklendi. Evet, şu an tamamen yüklendikten sonra nispeten biraz daha fark ettiğini söyleyebiliriz. Hani en üst seviye cihazlar kadar akıcı bir internet tarayıcısı deneyimi sunmuyor en azından şu anda ama gerçi orta üst sınıf için kabul edilebilir bir değer ama 450 Euro'luk fiyatı düşündüğümüz zaman tarayıcının biraz eksiğin olduğu söylenebilir.
Ben açıkçası üreticilerin hem kendi tarayıcılarını geliştirmeleri hem de Chrome tarafındaki desteğe devam ettirmesi konusunda bir arada kaldığını düşünüyorum açıkçası. Şimdi Chrome bence yakın zamanda zaten Android'in standart tarayıcısı olmalı. Çünkü üreticiler hem kendi arayüzlerini optimize etme konusunda, tarayıcılarını optimize etme konusunda vakit kaybediyorlar. Hem de bence biraz daha israf gibi geliyor.
Evet, hemen
donanım haber ana sayfasına gidelim.
Donanım haber üzerinden bir girelim bakalım sayfamıza. Asen P7 bu tarafta Chrome tarafıyla nasıl bir performans sunacak? Gerçi açılış sayfa gösterim hızlarına bile baktığımızda ki scroll hızlarına baktığımızda bile hani iki tarayıcı arasındaki bariz fark ortaya çıkıyor.
Sayfanın yüklenme hızı bile Chrome'da biraz daha farklı oldu şu anda. Her ne kadar sayfa şu anda işareti sayfa, başta durursa da bayağı bir yükledi şu anda.
Sayfanın tamamı yüklenmemiş görünmesine rağmen.
Şu anda yüklendi.
Evet, şu anda tamamen yüklendi. Şimdi pinch to zoom hareketinde web sayfasında belki bizim sayfamıza da bağlantılı olarak bir küçük bir aksama var. Hani tam anlamıyla anlık olarak tepki vermiyor.
Evet, daha iyi pinch to zoom, yani yakınlaştırma hareketini yapan, kaydırma hızının daha iyi olduğu telefonları gördük. Ama kaydırma hızı klasik tarayıcısına göre çok daha iyi Chrome üzerinde.
Evet, yani bu tarz cihazlarda standart internet tarayıcısı yerine Chrome'u kullanmanız daha iyi bir tercih olacaktır.
Tabii ki bu telefonun nasıl bir kullanım senaryosuna maruz kaldığı da önemli. Mesela bizim şu an açık olan uygulamalara baktığımızda ciddi anlamda uygulama sayısının açık olduğunu görüyoruz.
Evet, bunları boşaltarak telefonu
bir nebze daha rahatlatmak mümkün tabii.
Nispeten bir çıtır daha diyelim artık, hangisi daha uygun olacaksa rahatlatmamız mümkün. Evet, şimdi şu anda mesela pinch to zoom hareketinde veya kaydırma tarafında ciddi bir rahatlık.
Bir Sun Spider yapalım istersen.
Ciddi bir rahatlık yaşadı.
Kısa bir süre biz de sohbet ederken Sun Spider testinin sonuçlarını görelim.
Hemen yapalım.
Sun Spider de bu aralar sürekli güncelleniyor ufak ufak ama.
Evet, 1.02'ye yükselmiş mesela şu anda.
En azından bir fikir vermesi anlamında. Tabii eski versiyonlarını da kullanabiliyorsunuz ama sonuçta adamlar güncellemişse yenisini yapmakta fayda var.
Evet, şöyle koyalım.
İyi telefonlar kaç değerlerde çıkıyor bugün? 500 milisaniye civarında ve hatta altına bile inen telefonun.
Evet, yani 1000 milisaniyenin altını çok rahat bir şekilde görmeye başladık artık.
1000 milisaniyenin altını artık orta seviye telefonlarla bile görmeye başladık. Bakalım P7 bu noktada ne yapacak? Isınıyormuş şu anda. Isınsın bakalım.
Hadi ısınsın bakalım. Biz de telefonla ilgili konuşmaya devam edelim istiyorsan. Şimdi çok sayıda benchmark da yaptık tabii ki. İşine Vellamo'yu soktuk, AnTuTu'yu vesaire gibi.
Oyun oynayacağız daha.
Yani çok fazla detayımız var. Ama şu ana kadar şunu söyleyebiliriz. Arayüz tarafında akıcılığı gerçekten çok iyi. Klavyesi düzgün çalışıyor. Arama paneli tarafında gerçekten çok sade ve kullanışlı bir arayüz var. Özellikle Samsung'un TouchWiz'ini ben çok çekiyorum yani rehberde erişim sağlamaya çalışırken. Ciddi anlamda zorladığını söyleyebilirim.
Yıllarca çözemedikleri bir
sıkıntı. Evet yani her şeyi yaptılar. Şu TouchWiz arayüzündeki şişmeyi, rehber tarafındaki şişmeyi bir türlü çözemediler. Umarım Note 4'te veya artık S5 Prime'dan bahsediyorlar. Gerçi S5 Prime yapıp da biz arayüzü çözdük derlerse ciddi bir sorun evet. oluşturabilir.
Elde ettiğimiz değer 1189 milisaniye. Açıkçası yüksek bir değer.
Evet, yüksek bir değer. Tabii şimdi bu değişkenlik de gösterebiliyor. Her defasında 1189 milisaniye çıkmıyor. Ama aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı ki sapma payını da göstermiş. %1.4'lük artı eksi şeklinde bir sapma payımız da var. Yani çok üst düzey bir performans değil.
Evet, tarayıcı olarak.
Ama en azından yani günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir performans olduğunu söylemek
şimdi
mümkün.
Bütün her test yazılımı sırayla çalışıp da fazla vakit almıyorum. Sen zaten daha önceden bunları çalıştırdın. Evet, evet. Bunların ekran görüntülerini istersen paylaşalım yavaş
tabii,
yavaş.
Tabii hemen oradan aldığım ekran görüntüleriyle bu arada galeriye de girmiş olduk. Tabii galeriden ayrıca bir konuşacağız. Şimdi ilk olarak şöyle göstereyim ben. Vellomo'nun Octane testinden 3499 puan alıyor bu cihaz. Video oynatma performansı tarafında ise çeşitli, daha doğrusu metal testinden mesela bir Limpex skoru 98 puan alıyor Limpex'ten, Branch'tan, Dice Stone gibi şeylerden farklı farklı puanlar alıyor ve çok üst düzey puanlar değil. Biraz sonra hemen şurada da metal testindeki sıralamasını da göstereceğim. Şimdi telefondan zor görüyorsunuz. Ben bunları büyük versiyonlarında hemen sizlerle paylaşacağım. Hemen cihazın Vellomo'daki metal testine baktığımız zaman 729 puan aldığını görüyoruz. Üstünde ise Galaxy S4, Xperia Z Ultra, Galaxy Note 3 var. Tabii buraya M8 gibi cihazların da girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu son değerlendirmelerde yer almamış da olabilir. HTML5 testinde 1249 puan alıyor. Tabii sıralamaya baktığımızda çok çok aşağıda bir
evet,
değer.
Tarayıcı performansı konusunda şu an.
Evet, tarayıcı performansında az önce yaşadığımız sıkıntıları karşılar şekilde gösterebiliriz. AnTuTu'nun 3D benchmark puanı 4092. Quadrant skoruna baktığımız zaman Quadrant skoru da oldukça yüksek. Evet. Yani eski cihazlarla kıyaslandığı zaman mesela bir One X'le Transformer Prime'le kıyaslandığı zaman 1.5 katı yakın. Aşağı yukarı bir fark var. Oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.
3D Mark'ta sonuçlarına gelelim. Burada biraz daha telefonun güncel performansını görebilme imkanı bulacağız. Grafik testin toplam puanımız 3D Mark'ın Ice Storm testinde 7360. Deminki değerlerde de alt skorları görebiliyoruz. Grafik en azından kare saniye oranlarına baktığımızda grafik testinde 30 kare saniyenin üzerinde. Yani oynanan bir akıcılık var artık testlerde.
Evet, zaten oyun oynarken de bunu çok net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Hemen diğer testlerimize bakalım. Evet, burada AnTuTu puanını görüyoruz. 24905. Bu puanda oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün. Sıralamaya baktığımızda ise biraz önce bahsettiğimiz telefonların gerisinde kalıyor. Ama hani zaten en üst seviye bir cihaz olmadığını da en başından beri söylüyoruz. One 8, M8, Galaxy S5, Note 3, Xiaomi MA3, LG G2 gibi telefonun ardından 24905 puanla takip ediyor diyelim bu cihazları. Evet, yine az önceki sıralamayla alakalı şeyler gördük. Tabii AnTuTu'daki farklı değerleri de görüyoruz. Hangi işlemcinin hangi değerde çalıştığı gibi bilgileri de görebiliyoruz. Nanomark testinde ise aşağı yukarı 50-55 kare saniye gibi değerler çıkartabiliyor bu telefon. Yani benchmark anlamında o zorlayıcı testlerden en azından sınıfıyla alakalı başarıyla geçtiğini söylemek mümkün. İstersen hemen ufak ufak ben bir oyun açayım bakalım. Oyunlarda kesinlikle neler yapacak bir görelim.
İlk olarak bize ne açacaksın? Dead Trigger 2.
Dead Trigger 2'yi açalım. İnsanlar Dead Trigger 2 oynamayı çok seviyor. Çünkü Dead Trigger 2 düzenli olarak güncelleme alıyor ve çok başarılı bir şekilde
oynaması
alıyor.
Oynaması da keyifli. Basit yani. Telefonda oyun oynamak derken ben hala çoğu zaman beceremiyorum. Çünkü dokunmatik ekranda özellikle aksiyonun biraz fazla olduğu oyunlarda şey yapabiliyorsun yani keyif alamayabiliyorsun. Evet. Ama özellikle dokunmatik ekranı iyi uyarlayan oyunlarda mesela Dead Trigger'daki gibi otomatik ateş sistemine sahip olması gibi daha keyifli oyun oynamak mümkün olabiliyor.
Evet, Dead Trigger 2'yi de telefonda yüksek ayarlarda açıyoruz arkadaşlar. Ekran ayarlarından bunu göstermemize gerek yok zaten. Şu anda biz de rahatlıkla görebiliyoruz yüksek ayarlarda açıldığını. Yani Dead Trigger 2'nin ilk çıktığı zamanları hatırlıyor musun? Şu anki harita inanılmaz büyümüş. Hani
bayağı hakikaten büyümüş. Ben
nerede işte olduğunuzu bile karıştırabiliyorsunuz hakikaten bazen. Evet, hemen bir tane bölüm açalım. Sen telefonlarda FPS oyunlarını sevmezsin. O yüzden ben oynamak istiyorum bunu.
Tabii ki.
Yarış tarafında da sana devredeceğim. Real Racing'de.
Real Racing sonucu özellikle P6'daki grafik performansının hüsranından sonra nasıl olacak? Gerçekten
evet, yani bu açıdan senin için de birebir bir kıyaslama imkanı olacak. Evet, oyun başladı. Şöyle bir etrafa bakınalım. Nerede olduğumuzu bir görelim.
Alanlar da büyümüş sanki. Daha
alanlar büyüdü. Düşmanlar geliştirildi. Evet, bu bir assault bölümü. Evet, otomatik ateş oyunu çok basit yapıyor ama.
Evet, hem basit olması lazım.
Basit telefon olması lazım. Konuşuyor. Gerçi ben kendim yani inceleme dışında oynadığım zaman genelde manuel ateş modunu kullanıyorum. Normalde de FPS oyunlarını çok sevdiğim için çok da zorladığını söyleyemem. Evet, arkadan bir tane şişko geliyor. Biraz zorlayacak galiba beni. Tavuk bombası attım. Tavuk bombası da aslında oyuna dahil edilen güzel öğelerden bir tanesi. Evet, oyun akıcı bir şekilde çalışıyor.
Evet, gayet yani bir de yüksek detay seviyesinin olduğunu söylemiştin. Gayet tabii, de oynanabilir
oyun
bir şekilde.
Yüksek detay seviyesinde.
Ve abi, ekran bir de Full HD, onu da unutmamak lazım.
Evet, ekran yani Full HD tabii. Değil. Evet, 720p değil. Fakat şurada işte şu kontrol, sanal kontrol butonları ben oldum olası sevmemişimdir. Burada da zaten
her ne kadar gizlense de esse de kazara basıyorsun değil mi? Bir şeyler oluyor
ya, basılıyor yani. Bakın şimdi mesela. Ama ilk seferde kilitliyor hesapta ama çıktım yani. Hani evet, gördüğün gibi. Çıkmışken o zaman hemen biz şey yapalım. Real Racing 3
hemen yapalım. Oradan sana ben de teslim uzatayım. Alıyorum. Bakalım Real Racing 3'te P7'miz neler yapacak?
Evet, yükleme ekranlarına artık telefonlar hızlı bir şekilde de geçebiliyor. Gerçi bu oyunda da aktif internet bağlantısı gerektiriyor, hı-hı, çoğu yerde. Ama şu ana kadar bir sıkıntımız da yok. Telefonum ben oyun anlamında P6'yı sen benden daha çok kullandın ama P7'yi de herhalde ben senden daha çok kullanmışımdır. Gerçekten doyurucu olduğunu söyleyebilirim. Evet, yükleme ekranları geçiyor. Evet. Bir welcome back bonusu. Evet, ilk baştaki yerden başlayabilirsin. Küçük bir tutorial verecek burada. Hemen satın al, devam et.
Ne alalım?
Sylvia candır. Sen Sylvia ile devam et. Şu alt kısımdan satın alabilirsin.
Hadi bakalım. Bunların da menülerini her güncellemede biraz değiştiriyorlar galiba.
Evet, değişiyor ve hani bir yerden sonra kendine kayboluyorsun. Hani
ben yarışı neredeydim? Başlatmak hakikaten hani hızlı bir şekilde oyunu şey
yapayım dersin. Ama o konuda Asphalt 8'in üstüne tanımam. Evet. Hani bir ana ekran çıkıyor karşına. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Evet, 16 tane araba var şimdi.
Evet, kare saniye oranı şu anda düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım oyun oynarken.
Bakalım seste de bizi neler karşılıyor. Ben onu da merak ediyorum asıl. Şu an tepki anlamında bir...
Bir hafif bir sanki... Yavaşlık var gibi. Kamerayı zaten birazdan dışarıya alacağım. Yani Full HD'de şu anda bu oyun 19-20 kare saniye gibi değerlerde oynuyor açıkçası. Benim gözlerim
evet,
yanılmıyorsa.
Cihazlara root attığınızda kare saniye oranını görebiliyorsunuz ama tabii root attığınızda arka planda çalışan şeyler de işin içine girdiği zaman evet, cihazın performansı değişebiliyor. Ama bu tarz bir cihaz alıp kaç kare saniyede oynattığını ya da gösterdiğini net bir şekilde görmek istiyorsanız root atmanız gerekiyor.
Hızlı bir şekilde araçları geçmeye başladım. Önümde şu anda 2 tane araba var, 3 tane araba var. Çok da fazla gözükmedikleri için oyun biraz rahatladı.
Evet, ya araç sayısı azaldıkça kare saniye oranı da doğal olarak bir yükselme oluyor. Dediğim gibi 10 tane aracın içindeyken kare saniye oranı oldukça, en azından yalnız başına evet, olduğu sahnelerde oldukça düştüğünü söyleyebiliriz.
Durup mesela...
Evet, biraz geri al bakalım. Yalnız başına bir kal.
Hatta ters yön... Evet, şu anda tek araç biz olduğumuz için. Teker mesela toza girdiğinde yine ufak bir yavaşlamayı hissettik. Hı-hı. Ama tek araç varken bildiğiniz gayet güzel bir şekilde, akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Ki Real Racing de çok güncelleme alan bir oyundu yani. İlk çıktığında birçok telefonda doğru düzgün çalışmıyordu. Evet. Sonra güncelleme geldi, bir şey optimize edildi, kalite biraz düşerildi derken üst seviye cihazlarda rahat, akıcı bir şekilde oynanabilir bir hale geldi. Belki de yakın zamanda P7'den dolayı da kendi oyun içerisinde bir güncelleme alıp P7 için ya, daha iyi bir grafik ayar kalitesi sunabilir.
Evet, şimdi P7'nin ne kadar satacağı da önemli ya da Mali 450 MP'li kaç tane cihazın olacağı da önemli bu tarafta. Hani güncelleme yapmaya değer bir satış oranını yakalarlarsa muhtemelen değişiklik giderler ama hani en azından oyunda çok çok düşük kare saniye oranları olmasa da oynanabildiği söylenebilir. Tabii ben burada yine işi fiyatla bağlayacağım. 450 Euro'luk bir telefondan beklenen performansın biraz altında.
Evet, biraz altında.
Yani en azından şöyle bir oyunda biraz altında. İstiyorsan oyundan bir çıkış yapalım. Burada Immersive Mode'da görüyoruz bu arada. Şu anda Immersive Mode desteği de bu oyunda var. Ve direkt kaybetti. Az önce gördüğümüz Dead Trigger 2'deki ana ekran dönüş butonları burada kaybolmuş durumda. Bu da KitKat'ın getirilerinden bir tanesi. Ki bazı arayüzlerde bu zaten uzun zamandır da olduğu için çok böyle hani aman aman ahım şahım bir yenilik olarak nitelendirmek istemiyorum açıkçası. Evet, bu oyunu da kapatalım.
Belleğimizi temizledik tekrar.
Evet, belleği temizledik. Bir oyun daha açalım mı, ister misin? Bakalım.
Tabii açalım. Hemen ne var elimizde?
Şu CSR Racing'i kullanabilirsin aslında. Ya da istiyorsan hemen şurada Frontline Commando 2'yi de kullanabiliriz.
Orada hemen sana teslim ediyorum.
Tamam, ben o zaman hemen yine aksiyon dolu bir oyun olarak Frontline
Telefonun
Commando'yla.
Telefonun oyun sırasındaki sıcaklığını kontrol etmek istiyorum şu anda. P6'ya benzer bir şekilde şu tarafın biraz daha fazla ısındığını görüyoruz. Bu taraf büyük ihtimalle devre elemanlarının bulunduğu bölüm. Buraya biraz daha fazla sıcaklığını belirliyor ama P6'dan az ısındığını söyleyebilirim.
Aslında burada videonun süresini çok fazla uzatacak. O yüzden çok bu konuya girmemek lazım ama AnTuTu benchmark'ın stres testi sırasında oldukça uzun bir benchmark yapıyor ve telefonu ciddi anlamda yük altında uzunca bir süre çalıştırıp ne kadar ısındığını kademeli olarak görebiliyorsunuz. Tabii bu değeri yapmak gerçekten uzun süren bir test. O yüzden şimdilik buna yer vermiyoruz. Evet. Biz doğal yollarla telefonu ısıtmaya devam edelim. Evet, loading ekranı biraz uzun sürdü gibi. Bu oyunda da bu arada immersive mode desteği yok. Bunu da hemen görmüş olduk. Evet, ben yine biraz sesi açacağım çünkü iş sessiz olduğu zaman biraz sıkıcı hale gelebiliyor. Tabii bizim sesimizi de bastırmaması gerekiyor, öyle de bir durum var. Şu arka arkaya açılan ekranlar da oyunlarda çok can sıkıcı olabiliyor bu arada.
Evet, hemen hep grafik ağırlıklı, grafik yoğunluklu oyunları da oynadık zaten bu saatten sonra. Bir kendi Crash açıp da göstermeli.
Evet yani.
Ama P6'da kendi Crash'ın zaman zaman yavaşladığını da söyleyeyim.
Ciddi misin?
Evet, hakikaten. Belki ya. Bir optimizasyon konusunda veya... Yapıda
neyse ki öyle bir cihaza denk gelmedim. Şimdi Frontline Commando'da oynanış tarzıyla sıra dışı oyunlardan bir tanesi aslına bakarsan. Güzel bir aksiyon oyunu. En azından cover based diyebileceğimiz yani siper tabanlı oyunlardan bir tanesi ve akıcı bir şekilde oynanabiliyor bu cihazda.
Sen de gayet başarılı bir şekilde oynuyorsun.
Evet, oynamayanlar varsa da tavsiye edebilirim. Bu oyun gerçekten keyifli bir oyun aslına bakarsanız. Evet, sniper'la hemen birkaç adam öldüreyim sonrasında. Şurada bir patlama efektini göstermek lazım aslında. Evet, dürbünden çıksaydı iyi olacaktı ama şurada da bir keskin nişancı var. Ben onu da bir öldüreyim. Derken öldüremedik. Bakalım. Evet, tamam, bu şekilde de onu da öldürdük. Şuradan bir iki adam daha öldüreyim. Tadına doyamadık. Bir iki adam daha öldürelim. Evet, gerçi bir iki adama gerek kalmadı. Bölümü bu şekilde bitirdik. Şimdi Frontline Commando'da akıcı bir şekilde çalıştı, gördük. Yani şu anda denediğimiz oyunlardan en çok zorlayanın Real Racing olduğunu söyleyebiliriz. Need for Speed tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Bunun dışında çok üst düzey oyunları, üst düzey performansı olmasa bile ortalama kademede rahatlıkla oynatabildiğini söyleyebiliriz. Ama ben tabii yine performansı yine fiyatla bağlayacağım. 450 Euro'luk bir telefonun daha iyi performans vermesi lazım. Özellikle G2'yi göz önünde bulundurursak G2'ye göre performansı daha düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi ben telefonla ilgili birkaç tane ekstra özellikten bahsetmek istiyorum. Bir tanesi telefon yöneticisi özelliği. Burada şuradan hemen programın adını da söyleyeyim ben size. DU Speed Booster'la anlaşma yapılmış. Özellikle dahil edilmiş telefon. Telefona bu özellik. Blacklist yani taciz filtresi gibi şeyler kullanabiliyoruz. Kara liste oluşturabiliyoruz. Mesaj ve aramalarımızı engellemek için. Telefon hızlandırıcı seçeneğinde az önce eriştiğimiz bellek hızlandırıcıya rahatlıkla erişebiliyoruz. Depolama temizleyici tarafında telefonla bulunan ön bellek, kalıntı veya gereksiz kullanmadığımız ve yer kaplayan içerikleri rahatlıkla silebiliyoruz. Güç tasarrufu tarafında ise normal akıllı ve süper güç tasarrufu gibi seçenekler mevcut. Burada kendi senaryolarımızı, kendi yüzdelik dilimlerimize bağlayıp kullanabiliyoruz.
Yani şu seviyenin altını düşünce iyice kız,
evet.
Şu seviyenin üstündeyse daha performanslı çalışsın gibi seçenekler.
Burada beğendiğim seçeneklerden bir tanesi ağ uygulamaları ayarı oldu. Burada seçtiğimiz uygulamaları mobil datayla veya wireless'la çalışmak üzere atayabiliyoruz. Mesela herhangi bir tane uygulama diyorsun ki işte 3G kullanmasın diyorsun. Mobil datayı kullanmıyor ve sadece wireless'ı atıyorsunuz oraya. Wireless bağlantısı olmadığı sürece o uygulama herhangi bir data çekmiyor. Başlatma yöneticisi otomatik olarak açılmasını istediğiniz programları hızlı bir şekilde dahil edebiliyor. İstiyorsan ufak ufak
ben kameraya
başlayalım. 13 megapiksellik bir kameramız var arkadaşlar. 4'e 3 kare 4'e 3 görüntü oranında çekimler yapıyor. Hemen şuradan ayarlar kısmından da gösterebiliriz neler oldu. Nesne izleme var. Burada nesne izleme belirli oranda işaretlediğiniz nesnede odağı takip etmeye çalışıyor. Çekmek için dokunursa ekranda herhangi bir yere dokunarak çekiyorsunuz. Çoklu çekim için ekrana basılı tutabiliyorsunuz. Çözünürlük değerlerine bakalım. 4160'a 3120 4'e 3 peşi sırada 10 megapiksel ve 8 megapiksel gibi çözünürlükler geliyor. Video tarafına bakalım. Sabitleyici seçeneğimiz mevcut. Video çekim kalitelerinde de 1080p 16:9 stereo ses kaydı, 720p stereo ses kaydı, VGA, QVGA, MMS gibi seçeneklerimiz mevcut. Diğerleri tarafında ses düğmesine neler yapabileceğinizi belirleyebiliyorsunuz. Yani ses düğmesinin herhangi bir tanesini shutter butonu olarak ayarlamanız mümkün. GPS etiketi, ses azaltma tuşuna iki kez basarak, ki bunu da şimdi göstereceğim. Ses azaltma tuşuna iki kez basarak telefonun ekranı kapalıyken hızlı bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Onu da hemen yeri gelmişken gösterelim. Ses azaltma tuşu arkadaşlar şu şekilde telefon kapalıyken iki kere bastığınızda
elini çektim.
Evet, parmağımı çektim. Süreyi de görüyorsunuz. 1.3 saniyede bir fotoğraf çekebiliyor. Yani istediğiniz bir fotoğrafı ben ana ekranı açayım.
Kamera uygulamasını
bulayım, netleyeyim falan filan bilmem ne yapmadan hızlı bir şekilde şöyle.
Tabii burada netlik biraz telefona kalmış artık.
Evet, çok hızlı bir şekilde çekiyor çünkü. Artık yani olabildiğince net çekilir. Mesela tam bir saniyede fotoğraf çekmiş. Çünkü netleyeceği fazla da bir obje olmadığı için burada. Ama çok güzel düşünülmüş. Pratik bir özellik olarak nitelendirilebilir. Alt tarafta yine çekim modlarını hızlı bir şekilde değiştirebiliyoruz.
Artık filtreleri yani, canlı aktif olarak uygulayıp görebiliyoruz.
Evet, filtre aktif olarak kullanabiliyor dediğin gibi. Ki artık filtre olayı hayatımıza selfie ile birlikte çok ciddi bir şekilde giriş yaptı arkadaşlar. Hani bunlara da erişmek gerekiyor. Şimdi çekim modlarına girelim. Çekim modlarında normal çekim modumuz var. Akıllı çekim modumuz var. Fotoğraf çektiğiniz ortamın şartlarına uygun olarak bir şekilde güzelleştirebiliyor. Panoramik çekim var. Sesli not, çektiğiniz fotoğrafı küçük ses notları ekleyebiliyorsunuz. Sanki GIF animasyonuymuş gibi. Filigranda da hemen şöyle göstereyim. Çektiğiniz fotoğrafa ikon ve yazı notu ekliyorsunuz. İşte Kadıköy'deyim, şuradayım, buradayım gibisinden. Onun dışında HDR çekebiliyoruz. Filtreler demiştik. Güzelleştirde de ten güzelleştirmesi, doku güzelleştirmesi yapıyor. Yani hızlı bir şekilde
P6'dan biz bunlara alışık.
Evet, Photoshop etkisi yapabiliyorsunuz. En iyi fotoğrafta artık alışık olduğumuz bir şey. Seri şekilde çekilen fotoğrafların arasından en iyi fotoğrafı çekiyor diyelim ve istiyorsan bir selfie'ye başlayalım.
Evet, o zaman ön kameraya geçelim.
Evet, ben şu anda kafamda kulaklık ve kabloyla
o yüzden ben
değişik
kendim
bir görüntü alacağım ama en azından şunu şu şekilde çıkarttıktan sonra bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, ön kamerayı açalım arkadaşlar. Ön kamerayı açtık. Herkese merhaba. Bu arada kamerada güzel bir seçenek mevcut. Şimdi biliyorsun insanlar selfie çekerken lense mi bakayım, ekrana mı bakayım arasında çok gidip gelebiliyorlar. Burada shutter butonuna bastığınızda hemen kameranın orada küçük bir kare belirliyor. Büyüteç şeklinde gösterilmiş ve ona bakarak aslında bir nevi ön kameraya rahatlıkla bakmış oluyorsunuz. Hadi bir tane daha deneyelim o zaman. Evet, şimdi burada ön kameradan bahsetmek gerekiyor. F2.0'lık değeriyle karanlık ortamlarda, az ışıklı ortamlarda çok kaliteli bir şekilde fotoğraf çekiliyor.
Gerçekten hani ön kamerayı açtığınız anda bile zaten ön kameranın çok kaliteli bir şekilde görüntüyü, ışığı yakaladığını görebiliyorsunuz.
Evet, bu arada bir tane daha selfie geldi kafamda kulaklıkla birlikte. Bir yandan ses dinliyoruz çünkü. Ayrıca aydınlatma seçeneğini de değiştirebiliyoruz. Bu da gerçekten düşük ışık koşullarına göre ekran parlaklığını arttırabiliyor. Evet,
ekran parlaklığı arttırınca kendinizi çekerken ekran ışığından da faydalanıp sanki
evet, kesinlikle çok daha net görebiliyorsunuz.
Işık kaynağıymış gibi onu kullanabiliyorsunuz.
Evet, burada şimdi ben galeri tarafına geçmek istiyorum. Evet, buradan hemen birkaç fotoğraftan sonra galeriye geçelim. Şimdi galeri kısmı oldukça güzel hazırlanmış. Huawei'nin kendine özel bir galerisi. Çeşitli filtrelerle sıralamayı yapabiliyorsunuz zaman, konum ve kişilere göre. Çektiğiniz tarihlerle alakalı aylara böldü. Mesela Mayıs ayında 206 tane fotoğraf çekilmiş veya video çekilmiş gibi seçenekler, kişiler. Bunları rahatlıkla sıralayabiliyorsunuz. Hemen galeri görsellerine bakalım. Yatırdıktan sonra ekranı hızlı bir şekilde fotoğraflar arası geçişler yapılabiliyor. Bu arada aynadan denediğim çalışmalardan bir tanesiydi bu da. Fotoğraf kalitesine de değinelim bir yandan. 13 megapiksellik kamera gerçekten çok etkileyici.
Çok iyi çekiyor. Zaten Sony'nin iyi bir sensörünü kullanmışlar ve
hakikaten... hızlı bir şekilde bu arada Aykut abiyle de selfie'miz vardı bu arada. Onu da kısaca bahsedeyim. Gerçekten çok kaliteli fotoğraflar çekebiliyor dış ortamlarda. Ender bu arada, Mesut da ben yine. Evet, bunlar dış ortam fotoğrafları. Aslında bunları göstermekte fayda var. Dış ortamda dediğim gibi gerçekten ışığı iyi alabildiği sürece oldukça hızlı bir şekilde fotoğraf çekebiliyor. Evet, şimdi video performansında, kameranın video performansında göstermek için ben bu dalgalanan bayrağı göstermek istiyorum arkadaşlar. Ne kadar hızlı ve akıcı olduğunu en azından burada rahatlıkla görebiliyoruz.
Tabii şu anda 30 kare saniye olduğu için onun sınırları, yani kameranın sınırlarından dolayı. Ama 60 kare saniye daha düşük çözünürlükte çekseydi daha akıcı bir şekilde görülebilirdi. Evet, ama işte, renk konusunda gerçekten çok başarılı.
Renk konusunda gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Tam boyutlu hallerini de sizlerle paylaşacağız zaten. Gerçekten çok etkileyici fotoğraflar çekebiliyor bu kamera. Ön taraftaki kamera da gerçekten çok iyi. Hemen şurada da küçük bir videomuz var. Tekrar onu da paylaşayım. Evet, galeriyi de bu şekilde değerlendirdikten sonra incelememizin son kısmında artık cihazın multimedya yeteneklerine bir değinelim kısaca. Hemen galeriden videolarımıza erişelim. Şimdi ilk açtığımız video 20 megabit per second değerinde 1080p'lik bir MKV dosyası arkadaşlar. Buradan ne kadar görüntüleniyor bilmiyorum ama şu anda bu kadar yoğun detayda bile videonun oldukça akıcı olduğunu, evet, söyleyebiliriz.
Biz bu videoyu kendi aramızda telefonları test ederken işte yüksek veri yoğunluğuna sahip videoları oynatabilip oynatamama konusunda değerlendiriyoruz. Hı hı.
Ve şu anda gerçekten oldukça başarılı. Hemen daha böyle aksiyon dolu bir tane de video oynatalım. Bir yandan da cihazın ses performansını da bu şekilde gösterebiliriz. Erdi'nin favorisi Transformers 2014. Hemen fragmanı da çalıştıralım şu şekilde. Sesi de açalım. Hoparlör arkada kaldığı için tabii ilk etapta sese erişmek biraz
mesela
zor.
Sert bir zemin üzerinde koyduğumuzu varsayalım.
Sesi boğuyor.
Sesi ciddi anlamda kaybediyorsunuz. Mesela bir yine yorgan üzerine, koltuğun üzerine koyduğunuzda da sesin
dağılacağını, yani
kısılacağını, boğulacağını söyleyebiliriz.
Bu da 1080p çözünürlükte bir fragman arkadaşlar. Şu ana kadar oldukça akıcı bir şekilde çalışıyor. Biraz aksiyon dolu dedik ama alışık olduğumuz gibi Transformers fragmanları genelde ilk etapta biraz ağır. Sonrasında ise bol aksiyon dolu oluyor. Evet, ufak ufak aksiyonla başlıyor diyebiliriz bunun için. Güzel bir fragman.
Evet. Film gene gayet başarılı olacak, öyle gözüküyor.
Bu robotlar, uzaylılar insanlardan ne ister çok merak ediyorum aslında.
Hani bir de şimdi insanlar şimdi var? Robotlara niye sarmış durumda? O kadar 3 tane 4 tane film oldu. Dünyayı o kadar kurtardılar. Hala bu çocuklara kötü davranıyorlar.
Evet, o da değişik bir bakış açısı aslında. Evet, bu videodan da anlaşılacağı üzere telefonun video performansı özellikle bir önceki video ile birlikte de kıyaslarsak
gayet başarılı.
Gayet yeterli. Yani genel anlamda çok yüksek performans isteyen oyunların dışında telefonun oyun tarafında yeterli olduğunu söyleyebiliriz. İnternet tarayıcısının nispeten orta seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Kamera tarafında ise söylenecek çok fazla bir şey yok. Gerçekten kamerası, çok başarılı.
P6'ın da kamerası güzeldi. Hakkını verelim. P7'de de ona 2-3 tık öne taşımayı başarmışlar.
Evet arkadaşlar, Huawei Ascend P7 ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.
Evet arkadaşlar, P7'mize test uygulamalarını çalıştırdık, internete girdik, video, fotoğraf çektik, oyun oynadık, müzik dinledik derken yapılabilecek birçok şeyi yaptık. Ve artık toparlamak gerekiyor. Sonuna doğru geldik çünkü incelememizin de. Burada hem olumlu hem de olumsuz yanlarından bahsedeceğiz P7'nin. İstersen Kaan ilk olarak olumlu yanlardan başlayalım.
Evet, olumlu tarafları direkt zaten masanın üstüne koyduğunuzda şık tasarımıyla direkt göz alan bir telefon olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Onun hemen ardından kamera tarafında özellikle ön kameradaki geliştirme gerçekten çok iyi ki selfie'nin bu kadar böyle tavan yaptığı bir sezonda diyeyim artık herhalde bir ara yavaş yavaş o önemi düşecektir. Gerçekten çok başarılı selfie'ler çekme ihtimaliniz var. Ön kamerası gerçekten çok iyi. Arka kamera artık neredeyse orta üst seviye bütün cihazlarda zaten iyi bir performansını da biliyor. Çok ekstrem şeyler söylemeye gerek yok onunla alakalı. Arayüz tarafında çok güzel değişiklikler olmuş. Yani 2.3 optimizasyonla ve donanım tarafındaki yeniliklerle birlikte daha işte videonun başında, video öncesinde söylediğimiz gibi kullanıcı dostu bir hale gelmiş diyebiliriz.
Evet, gerçekten yeni işlemci ve grafik birimi kendisini fark ettiriyor telefonu kullanır kullanmaz. Tabii ki yazılım tarafındaki güncellemeler de var. Onların da önemini unutmamak gerekiyor ama P6'ya kıyasla P7'nin çok daha rahat, hızlı, akıcı çalıştığını söyleyebiliriz. Hele ki oyunlarda bunu net bir şekilde görebilmek mümkün. Ekran Full HD çözünürlüğe çıkmış olmasına rağmen P6'da görünen birçok sürücü, işte uyumlu olmama gibi problemlerin hiçbirini Mali T450 ile yaşamıyorsunuz.
Evet, yani bu konuda dediğin gibi donanımdaki P6'dan P7'ye geçiş hakikaten modeller arası geçişi hak ettirecek bir seviyeye sahip. Olumsuz taraflara değinelim istiyorsan. Şimdi dizayn anlamında, yazılım anlamında çok ciddi bir olumsuz noktalarla karşılaşmadık. Ama cihazın bizce eleştirecek en büyük noktası fiyatı olacak.
Evet, Türkiye fiyatı üzerinden değil, yurt dışı fiyatına bakalım. Çünkü P6 da Türkiye'ye geldiğinde yurt dışı ile aynı fiyatın tam Türk TL karşılığıyla gelmişti. Büyük ihtimalle benzer
bir durum olacakmış
gibi gözüküyor. P7 için düşünülen yurt dışı fiyatı 450 euro. Şimdi 450 euro yüksek bir fiyat. TL'ye vurduğunuzda 1400 lira belki de biraz daha üzerine bile çıkabilir. 1400 liraya ne alınır?
G2 ile başlayabiliriz. Zaten o fiyat bandında direkt böyle G2 ben buradayım diye.
G2 orada maalesef herkesi zorladı yani.
Evet, gerçekten hani benim 1300 liram var, 1400 liram var deyip bir telefon alayım dediğinizde insanlar genelde ilk seçenek G2'ye bakıyor. Yani Huawei'in bu fiyat aralığındaki en ciddi rakibi, hatta önüne geçecek rakibi LG G2 olacak. Onun dışında neler var? S4 söyleyebiliriz.
S4 olabilir.
Tasarım tarafına bakıldığı zaman P7'nin yanında hiç şansı yok ama kağıt üstünde P7'nin biraz önünde.
Biliyorsun bazen markalar da tattırabiliyor telefonu. Tabii. S4'ün pilinin çıkarılabilmesi gibi bir avantajı çok var ki bazı avantaj. İnsanlar için çok önemli
bir hayati. Benim için birinci tercihlerden bir tanesi olabilir aslında. Hani değiştirilebilir pil. Çünkü çok fazla kullanıyoruz cep telefonlarımızı. Ve hani yarı yolda kalma durumu gerçekten korkutucu senaryolar oluşturabiliyor.
Pilden
yurt dışında olduğunu düşün.
Evet, o çok fena olabiliyor. Pilden bahsetmişken şunu da söyleyelim. P7'nin 2500 mAh'lik pili P6'ya kıyasla çok daha fazla gidiyor. Tabii ki donanımdaki değişiklikleri de unutmamak gerek. Ama yine isterseniz bir gün içerisinde, yani yarım gün içerisinde telefonun pilini bitirmek mümkün ki bu zaten her telefon için geçerli bir şey. O yüzden bunu bir olumsuz yön olarak göstermeyelim ama şu telefonun içerisinde 6,5 mm'lik telefonun içerisinde 2500 mAh'lik pil gerçekten iyi bir değer. Ve telefondaki yeni güncellemelerle, yeni donanımlarla, yeni yazılımsal iyileştirmelerle pilden daha verimli bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Bir günün, yani klasik bir gün dediğimiz döngüyü de P7 ile rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz.
Evet, kesinlikle rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Yani dediğimiz gibi aslında eleştirilebilecek en ciddi nokta fiyatı. Evet. Onun dışında yani belki arayüzü sevmeyebilirsiniz. Hani biraz iPhone var, iOS var bir arayüz tarzı olmayabilirsiniz ama kimi insanlara da çok kullanışlı geliyor. Hani böyle çok fazla program uygulama yüklemeyen insanlar gidip AppDrawer tarafından ben uygulamayı bulayım bilmem ne tantanası yerine direkt ana ekrana
mesela bir
çat çat yapışıyor
iOS kullanıcısı, iPhone kullanıcısı P7'yi standart bir mesela bir S5'ten ziyade veya M8'den ziyade daha rahat kullanacaktır büyük ihtimalle.
Kesinlikle daha rahat kullanacaktır.
O aradaki geçişi belki düşünmüştür.
Yazılım tarafında da kolay mod diyebileceğimiz artık böyle hani yaşça bizden büyük insanların da düşünülüp yapıldığı bir arayüz de var Emotion UI 2.3'ün içinde. Bu da hem teknoloji hayranlarına hem de artık ben akıllı telefona yeni bir geçiş yapacağım ama telefonlardan çok anlamıyorum ya da bu karmaşık menüler vesaire bana zor geliyor diyen insanlara hitap eden bir arayüzde alternatif olarak sunulmuş durumda.
Evet, toparlayacak olursak P7'yi gerçekten beğendik. Yeni güncellemeleriyle, donanım ve yazılım güncellemeleriyle daha kullanması keyifli bir telefon haline gelmiş. Fiyat olarak da biraz yüksek bulduğumuzu söyledik. Gönül isterdi ki bir çok daha agresif bir fiyattan çıksın. Mesela şu telefonun fiyatı 1100 lira olsaydı çok daha farklı şeyler söyleyebilirdik.
Bizim elimizde olsa öyle bir şey olurdu herhalde.
Evet, bizim elimizde olsa inanın size bunu 999'dan sunmaya çalışırdık. Huawei'in tercihi tabii ki bu noktada. Belki de telefonlarına çok güveniyorlar ve fiyatı biraz daha yükselttiler. Üretim maliyeti konusunda da belki bazı farklılıklar oluşmuş olabilir P6'ya kıyasla. Bu tabii ki satış rakamları ve fiyat Huawei'in bileceği, Huawei'in ayarlayacağı şeyler. Ama biz telefonu genel olarak beğendik. Kullanım anlamında güzel bir telefon.
Evet.
Şayet P6'yı almayı düşünüyorsanız veya kullandıysanız P7 ile devamını getirip daha rahat bir hayat sürdürebilirsiniz. Ama tabii ki fiyatı fazla bulanlar için de daha iyi alternatifler mevcut.
Kesinlikle daha iyi seçeneklerimiz mevcut. Evet, bu P7 ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.